Not Defteri'nin 80. bölümünden herkese merhaba. Haluk Bey merhaba, nasılsınız? Hoş geldiniz.
Merhaba, teşekkür ederim, hoş bulduk.
Yine gündemimiz yoğun. Bir taraftan gerçekleşti bugün. Orada verdiği mesajlar vardı size. Bunları soracağım orada. Dolar talebine ilişkin konuşabileceğimiz başlıklar var. Dolarizasyon tarafıyla bu son süreçteki yaşananların enflasyonist etkisini nasıl değerlendiriyor? Bunları soracağım size. Daha sonrasında bugün kapasite kullanımı oranı geldi. Reel kesimin güven endeksi geldi. Bunlar bize ne mesaj veriyor, ne sinyaller veriyor ekonominin gidişatına dair, beklentilere dair? Bunları soracağım. Son olarak da sizin geçen hafta Oksijen'de de değindiğiniz bir konu olarak Trump'ın attığı adımlar çerçevesinde dolar için yeni bir mutabakat mı var? Yani büyük resimde farklı bir plan içerisinde mi hareket ediyor Trump? Size bunu soracağım. İsterseniz başlayalım.
Tabii.
İlk olarak Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın sunumuyla başlayalım isterseniz. Geçen haftaki faiz kararının ardından gelen bir sunum. Orada birçok başlığa değiniyor. Yeniden dolarizasyon riski önlendi diyor sıkı para politikası kararlarıyla. Dezenflasyon sürecinin devam ediyor ama risklerin canlı olduğunu belirtiyor. Sizin gördüğünüz, ön plana çıkardığınız başlıklar nedir burada?
Evet, o gerçekten söylemiştik. Bu faiz kararında finansal istikrar konusu daha önde olacaktır. Orada da tabii kastettiğimiz dolarizasyon aslında. O önemli bir sorun ve bundan da bayağı korkulduğunu da ilk bu 19 Mart sorusu da konuşmuştuk. Tek rahatlatan unsur olarak hane halkı talebinin, döviz talebinin çok belirgin olmamasıydı. Tabii ki vardı ama şirket ve yabancı tarafında daha ağırlıklıydı. O yüzden oradan biraz rahatladıklarını konuşmuştuk. Ha bu rahatlama sonuçta yine 50 milyar dolar gitti mi gitti ama yani başka taraflara gitti daha çok. Bunları da birazdan rakamlarla veririm. Bu sunumda da onu aslında söylüyor başkan. İlgili dönemde 19 Mart'tan işte 18 Nisan'a kadar olan dönemdeki gerçek kişi yatırım hareketlerini yani bunu içine fonları da koyarak yatırım fonlarından esas büyük çıkış olduğunu ki bunları gördük hep para piyasası fonlarından çıkış olmuştu. Döviz cinsi fonlara giriş olmuştu. Bunu söylüyor. Çünkü mevduat tamamını da kapsamıyor aslında. Mevduatta belli bir kayış oluyor ama onun dışında da böyle bir imkanlar da var artık. Onları da takip etmemiz gerek. Sizinle olan yayınlarda da fonlardaki dolarizasyonu falan da anlatmıştım. O yüzden onlar da bununla ilgili rakamlar vermişler. Bayağı bir grafikleri bunlara ayırmışlar yani sunumda. Orada da bu şeylerle sıkılaşma sonrası önce 46'ya çıkması sonra da işte 49'a ulaşması veya işte politika faizinin 46'ya çıkıp şu anda 49'un efektif olarak kullanılıyor olmasını yararlı olduğunu, hane halkı talebini durdurduğunu söylemişler. Ancak şöyle bir şey de var tabii. Kararda da aslında o hafta kararla ilgili haftaya baktığımızda özellikle Merkez Bankası'nın 17 Nisan'daki toplantısı bir gün öncesinde bayağı bir döviz talebi olduğu görülüyor. Yani günlük hareketlere baktığımızda, bilançodan hesapladığımızda yaklaşık 3,5 milyar dolar falan bir satış gözüküyor. O gün mesela karar öncesi bayağı bir talep gelmiş. Yani muhtemelen hani hep diyorduk ya merkez karar alırken seçenekleri şunlar ama neye göre karar alacak? Döviz talebini izleyecek son ana kadar hep öyle söylüyordu. İbre yani bir o tarafa gidiyordu, bir o tarafa gidiyordu. En son işte herhalde son günde 3,5 milyar dolar talep gelince İbre faiz arttırımı yönüne döndü diye anlaşılıyor. O da teyit ediyor. Şimdi tabii henüz araya da 23 Nisan girdiği için haftanın verilerini bugün göremeyeceğiz. Yarın göreceğiz. Haftanın derken 18 Nisan haftasının.
Faiz kararı sonrasındaki.
Bir günü görüyoruz faiz kararı bir günü ama faiz kararını içeren haftanın verilerini. Fakat BDDK'dan bir gün önce görebiliyoruz onu. Bugün gelmeden baktım. Yine DTH hacminin yaklaşık bir 4.7 milyar dolar arttığını görüyorum. Bu da burada tabii parite etkisi falan olmuş olabilir. Parite yükseliş eğilimindeydi. Yani pariteden arındırılmış belki bu kadar yüksek değildir ama nominal olarak böyle bir artış var. Ve artış da aynen 17 Nisan'a kadar sürüyor. Yani faiz kararı gününe kadar sürüyor. Ertesi gün yatay gidiyor. Yani demek ki faiz kararı sıkılaşma yönünde olması bir miktar durdurmuş gibi duruyor. Yani 18 Nisan itibariyle böyle görünüm. Bu hafta için daha henüz çok verileri görmedik. Yani bilançonun açıklaması gecikti tabii araya yine 23 Nisan nedeniyle. Ama hani duyduğum kadarıyla çok da bir şey yönüne dönmemiş. Yani alma yönüne dönmemiş Merkez Bankası. Daha çok döviz satma yönünde piyasadaki banka hazinelerinden duyduğum kadarıyla satışlar devam ediyor gibi gözüküyor. Bu çok iyi bir haber değil tabii. Yani burada dolayısıyla aslında şunu söylüyor. Faizlerde 49 gittiğini görüyoruz. Onu da konuşabiliriz. Niye öyle gidiyor falan. Likitte anlamında. Ama 49 bile bu dengeyi TL lehine çevirmekte henüz yeterli oluyor gibi gözükmüyor. Bu da kötü haber. Şimdi sunumda buraları öncelikle var. Burada bir iki rakam da vereyim. Ondan sonra sunumun diğer ilginç noktalarına değineyim. Bu süreçte hani bu ben şöyle hesaplıyorum. Son 5 haftadaki döviz satışının 50 milyar doları geçtiğini hesaplıyorum. Onu söyleyeyim önce. Onlar da o haftanın tam rakamları çıkmadı ama şey anlamında çıkmadı. Bu talep kimden geldi anlamında ama yine yabancı hareketlerine baktığımızda yani başta da söylediğim gibi büyük talebin büyük kısmının yabancıdan geldiği gözüküyor. Son gördüğümüzde hisseden son 4 hafta çıkışları 1.8 milyar dolar, tahvil çıkışları 7.7 milyar dolar. Carry trade dediğimiz swap kanallı çıkışta da 13.2 milyar dolardı. Toplamda da 22.7 milyar dolar yabancı yatırımcı ya gitti. Yani büyük kısmı oraya gitti. Yabancı yatırımcı döviz cinsi Eurobond ve ÖST'lerden de 3 milyar çıktı ama bu döviz talebi yani döviz sattığı anlamına gelmiyor. Çünkü o döviz yani onunla bir şey yok ama o çıkışlar da oldu. Bunun dışında DTH bu biraz önce bahsettiğim o 4.7 içinde bunun yok ama önceki haftalarda 6.3 milyar dolar artmıştı DTH toplamda. Gerçek ve tüzel. Bir de fonlarda orayı biraz şey yapmak zor. Ben fonlara gördüğüm kadarıyla bir 6 milyar dolar girmiş olmuş gibi duruyor bu süreçte. Yani bir DTH kadar döviz cinsi fonlarda da ama orada hani fiyat ve kur etkisinden arındırmak zor. O yüzden burayı biraz diskonto etmek lazım. Evet olabilir. Ama yani burada da yerlide de bir talep gözüküyor. Bunları görmüştük. O rakam olarak bunu söyleyeyim. Dediğim gibi o 18 Nisan haftasında da DTH'te artış gördüm ve tahvillerde yabancının 2 milyar dolar daha çıktığını gördüm. Daha bunlar verileri yani yarın göreceğiz. Bayağı bir yani şeyi açıklıyor. Niye o kadar hani 50 milyara ulaştı falan. Onu açıklayan bir tablo. Tekrar sunuma dönersem genel olarak hani enflasyonla ilgili yine olumlu değerlendirmeler var. Yani bunu aslında PPK kararında da söylemiştim. Enflasyonla ilgili yine görece daha olumlu konuşuyor. Orada da çok sıkıntısı yok. Hatta şöyle şeyler söylüyor. Mesela önemli bir sinyal. Kurlardan fiyatlara geçiş etkisini %30-35'te kaldı diyor bu. Yani aslında yüksek bu tabii dünyayla karşılaştırdığında ama eskiye göre çok daha düşük olduğunu söylüyor. Ve Nisan'da da ön tahminlerde bu geçiş etkisinin ılımlı kaldığını söylüyor. Yani birazcık olumlu sinyal veriyor Nisan enflasyonu için.
Eskiden hangi düzeydeydi bu?
Bu bir ara işte en peak noktasında herhalde bir 45-50 aralığında yani yarı yarıya bir fiyatlara geçiş olduğu söylenebilir. Bunu söylüyor gördüğüm kadarıyla önemli bir şey olarak. Bir de akaryakıt fiyatlarıyla ilgili bizim senaryomuza göre şu anda çok daha düşük seyrediyor. Enflasyon raporunda her %10'luk petrol fiyat dışı düşüşü enflasyonda bir puanlık, yaklaşık bir puanlık iyileşme getirir diyor. Bunları da konuşmuştuk. Ben hani doğrudan etki olarak 0.4 falan demiştim. Demek ki dolaylı etkileri falan da kattığımızda Merkez Bankası bir puan gibi bir etki olabilir diyor. Bu da olumlu tarafta bunu saymış. İthalat etkisinde benim de söylediğim gibi 4-5 milyar dolar aralığında olduğunu söylemiş. Bunu ben de söylemiştim. Gözüme çarpan bunlar. Bir de tabii likidite ile ilgili operasyonları anlatmış. Yani nasıl şey yaptık diye. İsterseniz o tarafı da konuşabiliriz.
Tabii. Siz de değindiniz aslında.
Evet.
Karar sonrasındaki sürece baktığımızda likidite adımları atılıyor. Üst bant olan %49'a yakın bir seviyedeydi.
Evet.
Bu bize ne mesaj veriyor? Az önce konuşurken de işte döviz talebinden de söz ettiniz ve biz geçen hafta sizinle konuşurken Merkez Bankası'nın bu kararıyla bir esneklik olduğunu söz ettik.
Aynen.
Ama üst banda yakın bir noktadayız.
Evet, karar sonrası şöyle görmüştük yani bazı yorumcular şöyle dediler ki bunu aslında öncesinde seçenekler olarak söylemiştik. İşte 46'ya çıkarılması politika faizin ama haftalık repo yerlerine başlanması hiçbir şeyi değiştirmedi. Hani faiz artmadı aslında. Hatta düştü. Niye düştü? Çünkü gecelik 46'dan verirken haftalıktan verdiğinizde bileşik olarak biraz daha düşük vermiş oluyorsunuz. Çok sınırlı da olsa. Böyle yorumlar gördük değil mi? Yani bunlar yanlış yorum değil. Yani doğru ama öyle olmadı. Niye öyle olmayacağını da söylüyorduk. Bunu Merkez Bankası hemen ilk andan bunu anlayamazsınız. Yani 46'ya mı oturacak faiz yoksa 49'a mı yakın olacak yoksa arada bir yerde mi olacak? Bunların hepsi aslında masada seçenek olarak vardı. Ben de bunu anlatmaya çalışıyordum. O yüzden ne gördük? Hemen karar sonrası ertesi gün haftalık repo'larına başlayacaktı ya. Hani miktar olarak neyle başlayacaktı? İlk gün aslında baktığımızda 50-52 ihale açtı. Yani 100 milyar verdi. Bu ilk günden aslında demek ki fazla para verecek. Fonlama ihtiyacını büyük kısmını buradan karşılayacak gibi bir imaj verdi. Ama belki o gün belki bunun bu hareketin döviz talebine etkisi çok iyi olmadı. Yani onun verilerini daha henüz çok görmedik ama ondan sonra biraz değiştiğini gördük Merkez Bankası'nın. Yeni haftaya başlarken haftalık repo ile ilerle verdiği şeyleri 10 milyara düşürdü. Bayağı düşük yani 10 milyar. Ve bugün de mesela 10 milyarla devam ediyor. Yani çok az veriyor oradan. Az verdiği zaman demektir ki haftalık repo, yani 46 ucuzla ver, ucuz kaynaktan verdiği şey düşük. O zaman fonlama ihtiyacının büyük kısmı 49 kotasyonundan karşılanacak demektir. O yüzden faizler oraya yapışıyor. Şu anda onu görüyoruz. Bu şeyi de teyit ediyor. Yani bu haftada bir döviz talebi görüldü konusunu teyit eden bir şey. O yüzden Merkez Bankası sıkı gidiyor. Yani bu esnekliği kullanmış oluyor. Döviz talebi sürdüğü için 49'a yakın götürüyor. Bu ne demek? Hani bu şekilde devam ederse Merkez Bankası'nın gevşeme eğilimini gevşeme yönüne döndürmesi çok kolay değil. Yani vakit alacak demektir. Şartların değişmesi lazım. İşte enflasyon daha iyi, düşük rakamlar görmesi lazım. Döviz talebinin durması lazım. Mayıs'ta zaten toplantısı yok. Bunları izleyecek falan. Enflasyon raporunu atlatacağız. Ondan sonra hani yönünü nasıl gevşeme şey diye düşünüyorum. Bayağı iyi bir haberlerin olması lazım ki önce yavaş yavaş bu 49'dan normale dön. Ondan sonra 46'yı bakalım indirebiliyor musun? Hani ne indirebilecek misin? Bu çok Haziran toplantısında olabilir gibi durmuyor şu andan baktığımızda. Ama izleyeceğiz yani.
Belirleyici olan döviz talebi. Orada da sadece Merkez Bankası değil, siyasi taraftaki gelişmeleri de takip ediyor.
Evet, kesinlikle. İster istemez. Bundan sonra artık siyasi şeyler önemli.
İsterseniz buradan Haluk Bey haftanın verilerine gidelim. Orada da önemli verilerimiz geldi. İlk olarak size kapasite kullanımı sormak istiyorum. 74.3 olarak gerçekleşti. Son 4 aydır 75 seviyesinin altında olarak görüyorum. Esasında düşüş sınırlı ama o sürece baktığımızda bu seviyelerde 2018'den bu yana bu kadar uzun kalmamıştı bu seviyelerde. Bu bize ne mesaj veriyor ekonominin gidişatına dair?
Şimdi bu öncü aktivite verileri diyoruz buna Nisan için. Dolayısıyla önemli, bir de Nisan önemli bir kırılma noktası. Çünkü 19 Mart konusu var. İlk çeyreğin daha iyi gittiğini gördük verilerde. Ama imalat yine daha kötüydü diğer verilere göre. Bunun aslında normal olduğunu söylüyoruz uzun süredir. Yani kurun TL'nin değerlendiği dönemlerde ve uzun sürdüğü dönemlerde her yerde, dünyanın her yerinde imalat sektörleri diğer sektörlere göre daha kötü gider. Amerika'nın şikayetleri de bu zaten, aslında o konuyu da konuşacağız. Sonuçta orası şaşırtmıyor zaten. Hani bugün de imalat verilerini şey olması. O yüzden genel olarak verilere baktığımda Nisan'da aslında hepsinin kötü geldiğini gördük. Yani reel kesim güven endeksi 2.4 puan galiba düşmüş. Nisan'da inşaat sektörü, hizmet sektörü, perakende sektörü hepsinde 2-3 puanlık düşüşler gördüm. Aslında hepsi iyi gidiyordu. Yani ilk çeyrek iyiydi. Burada bir düşüş görülüyor. Burada hani burada mühim olan bu da sürpriz değil böyle düşüş olması. Çünkü yani zor günler yaşadık. Yani çalkantılı günler yaşadık. Dolayısıyla burada beklenti kaynaklı bir bozulma olması çok normal. Mühim olan hani o ne kadarı beklentiden kaynaklı, ne kadarı gerçek durumu yansıtıyor. Bunu ayırt etmek şu aşamada biraz zor. Yani o yüzden bir veri daha bakmak lazım. Yani çünkü boyutunu anlamak açısından yavaş, yani bu bize ikinci çeyreğe bayağı bir yavaşlamayla ekonominin başladığını düşündürüyor ama bunu teyit etmek için bir de Mayıs rakamlarını görelim derim.
Evet. Zamanlama açısından da evet. Çok üstüne geldi değil
tabii,
mi?
Tabii ki. Yani bu konu çok sıcağı sıcağınayken yapılan anketler bunlar. O yüzden biraz daha beklemek lazım. Ama hani sürpriz değil. Riskler hani büyüme anlamında riskler yukarı yönde gidiyordu. 3.5 ve üzeri olabilir gibi gözükürken risklerin nötre, hatta aşağı yönü döndüğü ne konuştuk zaten. Hele ki faizler de para politikası da sıkılaştığı için ve sıkı kalma süresi de uzayabileceği için bu gelişmelerle beraber riskler aşağı yöne dönmüş gibi duruyor. Ama hani boyutunu tam anlamak, hadi 3.5'tan nereye zayıflatacak konusunu anlamak için biraz daha beklemek gerekiyor.
Peki Haluk Bey, size son olarak daha küresel ekonomiyi de ilgilendiren bir başlığı sormak istiyorum. Siz geçen hafta Oksijen'deki yazınızda da detaylı bir şekilde değindiniz. Burada Trump'ın son dönemde attığı adımlar, gümrük vergisi kararları çok tartışılıyor. Küresel ekonomiyi nasıl etkileyecek, Amerikan ekonomisini nasıl etkileyecek diye. Burada siz esasında Trump'ın Ekonomik Danışmanlar Konseyi Başkanı'nın 2024'te Kasım'da yayınladığı bir makaleyi gündeme getiriyorsunuz. Ben size bu makaleyi de soracağım. Evet. Burada esasında odaklandığımız nokta, Trump bu adımları atıyor ama bu adımlar daha büyük bir planın bir parçası mı?
Evet.
Hem makaleyi sorayım size, evet. Hem Trump bu makale çerçevesinde bir dolar açısından yeni bir mutabakattan mı söz ediyoruz?
Evet. Yani orada o danışmanlardan tabii şöyle söyleyeyim. İlk gördüğümüz şey ne oldu? İşte doların belirgin değer kaybetmesi, hazine faizlerinin yani tahvil faizlerinin yükselmesi gibi bir şeyler gördük. Bayağı tahvillerden çıkışlar gördük. Sonra bu yazı gündeme geldi. Bu tabii daha önce yazılmış bir şey. O yüzden piyasa bu niye oluyor, başka bir plan mı var falan arayışında bu yazı tekrar öne çıktı. Konuşuldu piyasalarda. Bizim de tabii böyle bu şekilde öğrenmiş olduk. O yazıyı da okuduğumuzda evet biraz benzerlik olduğu yaklaşım olarak gözüküyor ama birebir uyduğu da söylenemez. Yani bu plan tamam. Çünkü planla ilgili uymayan yerler var, anlatacağım. Ama şöyle, yani planın temel mesajı şu, stratejinin yani diyeyim. Bizim yani Amerika'nın dış ticaret açığının böyle çok bütçe açığından falan değil, doların değerli olmasından, yani ABD doların değerli olmasından kaynaklandığını iddia eden bir şey. Bunu da teorik şeylerle falan desteklemeye çalışıyor. O yüzden bizim biraz değer kaybettirmemiz lazım ama bunu orderly bir şekilde, yani düzenli bir şekilde ve çok kontrolden çıkmış gibi olmaması lazım falan diyor. Doları değer kaybettirmenin de çok kolay olmadığını, şimdiye kadar kolay olmadığını, niye? Çünkü diyor ki ABD tahvillerine her zaman bir talep var. Yani esnek olmayan, biz ne yapsak ABD tahviline talep oluyor. Çünkü diğer ülkeler, yani rezerv para olduğu için bunu tutuyor. Hep bir talep oluyor. Dolayısıyla doları otomatik olarak bu değerlendiriyor falan gibi. Yani orada öneri olarak biz bu tahvillere de daha az tutmalarını sağlayalım. Diğer ülkelerin, Çin'in, işte Euro bölgesinin falan, hani rezerv tutarken. Bununla ilgili bazı öneriler var. İşte buradan bir komisyon alalım falan. Daha uzun vadeli tutmaya zorlayalım. Yani o talebi kıralım. O sırada da doları böyle yaparak dolara değer kaybettirelim. Ama şöyle de bir korkuları var bu planda. İlk başta bunu çok dolara değer kaybettirirsek bu sefer enflasyonist etkiler büyür. Hani nasıl Türkiye'de hani Türk lirası değer kaybettiği zaman ithalat fiyatları çok daha fazla şişiyor ya, bunun gibi. Yani Amerika'da içinde hem tarife var. Tarife koyuyorsunuz, üstüne bir de dolar değer kaybederse tarifenin etkisi kat kat büyüyor içeriye enflasyon olarak. O yüzden en başta aslında değer kaybettirmeyelim, sonra yavaş yavaş değer kaybettirelim, ama bu uymuyor işte. Bugünlere tam uymuyor. Halbuki bizim şeyde, senaryoda, yani yaşadığımız şeyde doların hızlı değer kaybettiğini gördük ilk günlerde. Hala devam ediyor. Ha, şimdi biraz toparlıyor. Artı orada tarifeleri silah olarak kullanalım. Dost, düşman, ülke ayrımı yapalım falan filan. Ama derken bunları hep kademeli yapalım diyor. Böyle Çin'e gelip de 145'lere hemen vuralım demiyor mesela oradaki planda. Yani o yüzden tam uymuyor. Ya yani ben bunu gündeme getirdim. Çok konuşuldu piyasada, o yüzden. Yoksa birebir uymuyor. Ama böyle dönemlerde, hele Trump gibi başkan olduğu zaman, yani bu tip cin fikirli diyelim danışmanların, biz bunu, bu süreçlere Türkiye'den alışığız aslında. Öyle düşünsek Türkiye'ye de benziyor hikayelerine. Geçen yılları hatırlayalım. Muhtemelen böyle fikirler Trump'ı etkiliyor olabilir. O yüzden bunları, bu tip cin fikirlere de dikkat etmek lazım böyle dönemde. Şu anda ne görüyoruz? Şimdi bütün bunlar oldu falan. Şimdi bayağı bir geri adımlar görüyoruz. Son günlerdeki açıklamalara bakarsak Çin'le ilgili de bayağı yumuşatma yönünde sinyaller geliyor. Şimdi şey konuşuldu, daha doğrulanmadı ama dün konuşuluyordu. Yani Çin'le ilgili mevcut tarifelerin bayağı bir indirileceği ve bunun işte 5 yıla yayılacağı, işte belli stratejik ürünlerde yüksek tutulacağı ama onun dışında %35'lere falan ineceği gibi böyle planlar çıktı. Wall Street Journal yazdı bunu. Tam doğrulamadılar. Hazine Bakanı falan bunu doğrulamadı ama Trump'ın böyle satır aralarına baktığımızda hani daha iyi bir nokta, bu Çin'le müzakere bittiğinde daha iyi bir nokta olacağız falan dediği. Yani pazarlık olarak yüksekten başlayıp sonra indiği anlaşılıyor. Bu haberleri gördük. Onun dışında da yine destekleyici haber olarak Powell'la ilgili, biliyorsunuz son günlerde bayağı bir çıkışları oluyordu. Direkt saldırıyordu. Orada da bayağı geri adım atmış gibi duruyor. O yüzden hani piyasalara, yani riskli varlıklar için iyi haberler geliyor diyebiliriz. Yani risk işte artacak gibi duruyor yoksa.
Haluk Bey, çok teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Thank you.